İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar, İrfan Meclisi'nden hepinize saygılar, muhabbetler. Ben Deniz Vahit Göktaş ve çok kıymetli de hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla tasavvufi kavramlardan bahsediyoruz bu programda. İnşallah tevbe kavramıyla başlamıştık muhterem hocam. Tevbe deyince günahı da tabii içine almış oluyoruz. Dilerseniz yine tevbe nedir, günah nedir onunla devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun sayın hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestaîn. Efendim günah insanoğlunun Allah karşısında özgür iradesini kullanabildiğinin delilidir diye bir ifade kullanmıştık.
Evet.
Özgür olmak. Mesela melekler günah işliyor mu? İşlemiyor.
Yok.
Niye? İrade yok.
Günahsız varlıklar.
He? İrade yok.
İrade yok.
Yani Cebriye mezhebi var ya.
Evet.
Allah ne programladıysa onu yapmak zorundayız. İnsanlar odur diye Cebriye'nin ileri sürdüğü o argümanları melekler için geçerli. Allah ne programladı? Ezrail'i insanları öldürmeye programladı. Bitti.
Evet.
Cebrail'i vahiy götürmek üzere programladı. Bak dikkat edin. Programın dışına çıkamıyor. La yasunallaha ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun. Yani Allah'a isyan edemezler. Biz ediyoruz. Asa rabbehu. Hazreti Adem için. Allah'a isyan etti diyor. Fe gava ve kandı şeytana diyor.
Evet.
Demek ki biz meleklerden günah işleyerek ayrılıyoruz. O günahlardan dönerek meleklere geçiyoruz.
Tevbe ederek
meleklere geçmiş oluyoruz. Nefis mübarektir.
Evet.
Nefis bundan dolayı çok mübarektir. Günah işleyemeseydik meleklere geçemezdik.
Evet.
Onun için nefsin aleyhinde de pek büyük zatlar bulunmazlar. Nefsimizi yendik de biz mesela Beyazid-i Besami Hazretleri'nin bir anekdotu var burada. Onu anlatmayı o gün görüyorum.
Buyurun sen.
Elini kaldırmış Beyazid-i Bestami Hazretleri. Diyor ki ya Rabbi nefsimden yoruldum. Şu nefsi artık benden al. Bir rahatlayayım diyor. Allah-u Teala Hazretleri duasını kabul ediyor. Beyazid-i Bestami Hazretleri nefsini elinden alıyor. Nefissiz varlık haline geliyor.
Evet.
Bakıyor ki yine melekler kendisine selam veriyorlar. O kadar saflaşmış ki böyle melekuti varlıkları görebiliyor. Çünkü beynin açılmamış genleri ve onlarla ilgili sınaplar var. Çöp genler. Hiçbir işe yaradığını, niye yaradığını bilmiyoruz.
Evet.
Açıldığı zaman böyle kapalı sandık gibi bir şey özelliklerimiz ortaya çıkıyormuş. Bunlar kullanılmayan çöp genler bazı ışınlara, nur, bilmem ne maruz kaldığı zaman
evet.
İnsan o gelişmeyle etrafındaki farklı boyuttaki varlıkları, ışınsal varlıkları görebiliyormuş. Acaba 2053'te veyahut da 2153'te insanlar nasıl olacak diye Bridge Boy diye bir program yapıldı.
Evet.
National Geographic'te. Bu şekilde çöp genleri açılmış, özellikleri gelişmiş ve renkleri biz 3 skalada görüyoruz. Yeşilli, mavili, kırmızılı. Onlar 12 skalada görüyor.
12 skalada.
Açıldığı için o özellik.
Evet.
İşte bu gibi çok zikirle meşgul olup da Allah'tan bir nur iner diyor akla. O sinapslar açıldığı zaman çöp genler artık açılı faal olduğu zaman ne olacağını kimse bilmiyor. Ama bizim lehimizde olan şeyler.
Evet.
Hepimiz de kapalı. Zikri çok çekin. Onun için sezgi kabiliyetiniz açılır diyor. Bir şey soracaksanız veselü ehle zikri inkün bülâ te'alemun. Zikir ehline sorun diyor.
Evet.
O çöp genleri açılmış. gelen zikrin nuruyla.
Kalbi nurlanmış.
Ve bunu bilim programı olarak işliyorlar. Bilemediğimiz uzaydan gelen, bilemediğimiz ışınlar var. Açabilirmiş hakikaten. Ve kurgu, science fiction yapı film bunun üzerineydi. Bridge Boy. Bridge çocukları. İşte Beyaz Beslenme Hazretleri de tabii çok zikir çeken bir insan olduğu için açık melekleri görebiliyor.
Evet.
Ve onlarla konuşabiliyor. Fakat meleklere bakıyor ki melekler selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin, iyiyim, bu kadar. Halbuki bir gün önce Beyazıt nasılsın, iyi misin, nereden gelip nereye gidiyorsun, çoluk çocuk nasıl, iyi misin, kötü müsün, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye hal hatır soran melekler nefis kendisinden alındıktan sonra samimiyeti kesiyorlar.
Melekler görünmez oluyor.
Yok, görünür oluyor da samimiyeti kesiyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam, bu kadar.
O kadar.
Soruyor. Daha düne kadar samimi konuşuyor, sohbet ediyorduk. Bugün benimle selamı kestiniz. Niye konuşmuyorsunuz? Melekler diyor ki, sen de bizim gibi nefissiz bir varlık oldun. Halbuki eskiden günah işliyordun. O günahından dolayı tövbe ediyorsun. Derecen yükseliyor, bizi geçiyordun. Şimdi bizim gibi sıradan bir melek oldun. Hiçbir başarın yok. Günah işledikten sonra dönebilme başarısı göstermediğin için bizden de üstün değilsin. Evet. Bizim gibi bir seviyede aynı varlıklarız. Eskiden o sahip olduğun derecelerden dolayı sana imrenirdik. Ve senin nurundan biz de istifade ederdik. Nurundan istifade.
Nurundan istifade ediyorlar, evet.
Ve bundan dolayı samimi konuşur, yakın konuşurduk. Bizim gibi sıradan bir melek oldun. Onun için yani bir üstünlüğün yok ki. Seninle niye samimiyet kuralım? Yani bir faziletin yok senin.
Sende de nefis yok, bizde de nefis yok.
Faziletin etrafında insanlar toplanır değil mi?
Evet.
Fazilet yoksa avan tabakasının etrafında kimse toplanmıyor. Bakıyorsun Necip Fazıl Kısaköy'ün etrafında, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin etrafında, rahmetli Sami Efendi Hazretleri'nin etrafında, Mehmet Zahid Kutku Efendi Hazretleri'nin etrafında yüz binlerce insan toplanıyor.
Evet.
Bu işte. Ondan sonra Beyazlı Beslami durumu anlıyor. Ha, nefis mübarekmiş diyor. Elini açıyor. Ya Rabbi ben yanlış dua ettim. Bana nefsimi gerisin geriye ver diyor. Allah ona nefsini gerisin geriye veriyor.
Evet.
Nefis mübarektir. Hep aleyhinde bulunuruz. Hayır, öyle değil. Nefis olmasa kainatta biz halife olamazdık. Allah'ın yeryüzünde temsilcisi olamazdık. Nefis sayesinde oluyoruz. Nefis mübarektir. Ve la ilahe illallah'ın o ilah dediğimiz husus nefsimizin türetme ilahları, nefisle alakalıdır.
Evet. Ama nefsimizin her istediğini Allah, yapmayacağız yani.
İllallah'taki la ilahe illallah da ruhun konusuna giriyor. Birisi ilahe, nefsin konusudur.
Nefsin konusu.
İllallah'taki Allah da ruhun konusudur.
Evet.
Ve ruhla nefis beraber yaşamıyor mu bizim bedenimizde? Yaşıyor.
Birlikte.
O zaman nefsin ilahesi, dikkat edin, sürekli baskılanıyor. İllallah da açığa çıkarılıyor. Dominant Tanrı Allah'tır. Ve nefsimizin ürettiği para şehveti, para putu, kadın putu, şöhret putu, altın, gümüş, işte bu gibi makam, mevki, artık ne diyorsanız bu gibi putlar, o dominant Allah, yani onu hakim kılıyoruz ve hepsi Allah'ın önünde. Nefsimizin ürettiği yanlışlar hizaya giriyor.
Evet.
Bu hizaya giriş olayı tövbedir. Yani yetkinleşme olayıdır.
Nefsin hizaya girmesi, tabii. Tövbe.
Şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiye'de 2. cilt sayfa 9-10, 11. cilt 276. sayfa, efendime söyleyeyim, buralarda bir konuya temas ediyor.
Evet.
Fütuhat-ı Mekkiye'de. Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 17 numaralı ayet-i kerimesinde لَا آتِيَنَّهُمْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شِمَائِلِهِمْ.
Önünüzden, arkanızdan,
size, tabii, sağınızdan, solunuzdan. Önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solundan nun-i te'kid-i müşeddede kesinlikle onlara geleceğim diyor. Eta ye'ti, ca'e değil.
Evet.
Eta. Ca'e ve eta arasında fark var. Ondan sonra ne diyor? لَاَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben sana giden doğru yolun tam ortasına oturacağım. Sana doğru, dost doğru gelen insanları sağa, sola sapıttıracağım. Hı hı. Sana giden yolu uzatacağım veya yollarını tamamen kaybedecekler. اُدِلَّنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Hepsini sapıttıracağım diyor. İlla ibadeke muhlesin.
İhlaslı olanlar hariç.
İhlasa erdirdiğim kullar hariç.
Evet.
Şeytanın böyle bir
görevi var.
Rabbi enzirni ila yevmi yub'asun. Kıyamete kadar bunu yapmak üzere bana mühlet, fırsat ver diyor.
Evet.
Gale fe inneke minel munzarin. Sen zaten mühlet verilenlerdensin. Yapacağını yap diyor.
Mühlet
ama
verildi yani.
Samimi ve içten olan kulları sapıttıramazsın sen evet. diyor. Bana gelmelerine engel olamazsın. Samimiyetsizler demek sapıyor.
İhlassızlar.
İhlassızlar doğru yoldan sapanlar gördüğünüz zaman abuk sabuk fikir üretenler ihlas yok demektir.
Evet.
Bu. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Mudne Rabbi Hazretleri diyor ki bu şeytanın bir insanın dört tane zaafı diyor.
Evet.
Ve şeytanın insanı nüfuz etmek için kullandığı insanda bulunan dört boşluk diyor.
Evet.
Fütuhat-ı Mekke'de. Ve burada Cenab-ı Allah-u Teala Hazretleri acaba hangi yönden insanın boşlukları var? Allah-u Teala Hazretlerin bu dört yönün insanın dört zaafının korunması. Yani birisi bilgi, ilim.
İlim.
İlim. Bilgisizlik insanı helak eder. Ama ilim değil de ilme duyduğumuz merak da insanı helak eder.
Hmm.
Burada şu cümleyi kullanmak istiyorum. İlmi Auguste Comte-vari bir şekilde putlaştıranlar. Hani ilim her şeyden yüce, Allah'tan da yüce diyen insanlar bizim ilahiyatçılar arasında alabildiğiniz çok değil mi?
Maalesef.
Ne diyor? İlmi buraya ilim yaparken diyor dinini, inancını, bilmem neyini falanı filanı ve Allah'ı buraya koyacaksın diyor. Bu ifade insanı küfre götürebilecek bir ifade. Çünkü ikra Bismi Rabbike diyor Kur'an-ı Kerim'de.
Allah'ın adıyla.
İlim yaparken Bismi Rabbike Rabbinin adıyla ilim yap.
Allah adına yap yani.
Allah adına. Hani bir kenara koy demiyor ki Allah. Onu sen diyorsun. Auguste Comte diyor.
Evet.
Ve oradaki Bismi Rabbike'deki B harfi ceri ilsak içindir. Seyyid Şerif Cürcani'nin avamilinde B harfi ceri ilsak manasına ne geldiği, nasıl geldiğini anlatıyor.
Evet.
Yapışmaz ayrılık. Yapılacak bütün ilmi çalışmalar Allah'tan ayrı değildir. Çünkü Allahü Teala Hazretleri hem alimdir hem de ilmi yaratmıştır. Ve ilim de mahluktur.
Yani Allah bildirmese bilemeyiz yani.
O kadar. Yolu açarsa açılır. Tabii. Açılmazsa açamazsınız.
Evet.
Yani burada bu ifadeyi kullanan ilim Allah'tan da üstündür. Bir başka versiyonu kullanıyor. Bakıyorsunuz bunu yani söylememesi gereken aklı başında bildiğimiz insanlar da söylüyor bunu.
Evet.
İşte demek ki bilgisizlik insanı dalaleti sürüklediği gibi siz bilgiyi putlaştırır, bilgi Allah'tır pozisyonuna yükselttiğiniz zaman o da sapıttır.
O da sapıttır.
Buna bir antır parantez olarak bilgiye duyulan merak. Bilgisizlik kadar bilgiye duyulan aşırı merak da insanı sapıttırabilir.
Evet.
İlime aşırı aşık olmak.
Hmm.
Aşırı ilim aşkı ve evet. Allah'a olan aşkı.
Evet.
İlmi olan aşk Allah'ın önüne geçtiği zaman sen yakışıklı güzel bir putperest olursun. Bitti.
Allah hani
korusun. Diğer inançların vardır. Onları bırakabilirsin bir kenara. Ön yargılardan kur. Ama Allah evet. olarak Allah'ı bırakamazsın. Onu da Allah'ını da buraya koy dediğin zaman o zaman işin rengi değişiyor.
Allah korusun.
Bir de şu var Vahiciğim. Yeri gelmişken söyleyeyim.
Buyurun Sayın Hocam.
Sosyal bilimlerde objektivizmin olduğuna ben inanmıyorum. Her insan kendi yetişmiş olduğu toplumun kendisine dikte ettiği bilinçaltı yapılanması nedeniyle değer yargıları da ona göre su üzerine çıkar. Evet. Yani ben objektifim diyenler dahi Avrupalı, Alman sosyolog bilmem kim, Durkheim, Emil Durkheim işte.
Kendine Amerika'da bir bakış açısı var. Yani,
bakıyorsun yetiştiği toplumun bilinçaltına dikte ettiği inançları vardır.
Tabii.
Farkında değil, yorumlamalar ona göre yapıyor. Bakıyorum sosyolojiyi okuyorum. Ya bu Hristiyan sosyolojisi. Bizim Müslüman sosyolojisiyle aynı değil.
Evet.
Bu Hristiyan psikolojisi. Bilinçaltında dünyaya günahkar gelen insan inancı yerleşmiş. Bizde insan İslam olarak doğar. Küllü mevludin yüledi alâ fıtratihim. Bizim psikolojinin ona göre inşa edilmesi lazım. Malik Bedri inşa ederken buna dikkat ediyor.
Evet.
E şimdi tarafsız diyebilir misiniz? Diyemez. Sosyal bilimlerde tarafsızlık olmaz. Mümkün değil. Ve sosyal bilimlerde objektif olmamayı ben batılı oryantalistlerden öğrendim. Batılı oryantalistlerden İslam hakkında söz edenler hiç tarafsız davrandığını şu ana kadar gördün ve duydun mu?
Yok hocam.
Bir tane bile yok. Ondan sonra bize dikte ediyorlar. Ey doğulu Müslümanlar, tarafsız objektif olun tamam mı diyor. E önce bir sen objektif olsana. İşte bu numarayı da,
evet,
bu zokayı da bizim akademisyen kardeşlerimiz tutuyorlar maalesef.
Maalesef. Kendine göre bir okuma yapıyor yani.
Kendine göre. Sübjektivizm söz, tabii, konusu. Tabii. Objektiflik, mutlak objektif Allah'tır evladım. İsteseniz de mutlak objektif olamazsınız. Çünkü siz Allah değilsiniz.
Haşa.
Toplumunuzdan bir değer yargılar yüklenmiş size. Yükleme yapılmış, loading olmuş.
Evet.
Aile bir loading yapmış, yükleme olmuş. Okula gitmişsin, okul çevrenden bir loading. Kilisesine gitmiş, oradan bir loading olmuş. Veyahut da biz camiye gidiyoruz, bir loading, yükleme yapılıyor. Ve bunlar bizde kalıcı iz bırakıyor bilinç altında. Farkına varmadan zihnimize gelen, aklımıza gelen fikirler oradan da besleniyor.
İstesek de istemesek.
İşte ilhamı, şeytani havatır, nesani havatır, ilahi havatır, meleki havatır diye anlatıyorlar ya.
Evet.
Bu havatırlar sayısı daha da kendi aralarında klasifike edilir ve artırabilir. Ve biz ona göre kendimizi yönetmeye çalışmıyor muyuz?
Evet.
Çalışıyoruz. Dolayısıyla o objektifliği burada bahsettiğimiz gibi insanın boşluklarından birisi ilimdir. Nasıl? İlimsizlik insanı sapıttırır ve şeytan oradan girer. Ve hatta ilmi putlaştırırsın. Evet. İlim putlaştığı zaman o da sapıttırır, evet, seni. İşte şeytanın bize nüfuz ettiği dört tane yönden bir tanesi bilgi yönüdür. Ve bilgiden, bilgi zaafımızdan şeytan bize nüfuz eder. Ve şeytan çok bilmişliğiyle Allah'a isyan etmedi mi? İblis, bütün meleklerin hocası, bir muallim, ilim sahibi, bir ilim adamı değil miydi? İblis.
İlim kibri vardı. O kibri.
Talebeleri secde etti Hazreti Adem'e. O talebelerin hocası olan İblis, Hazreti Adem'e illa İblis, eba ve istekbara diyor.
Evet, kibirlendi.
Yani sahip olduğu ilim onu itaatten yüz çevirdi ve istekbara ve kibire götürdü. Ben biliyorum dedi.
Evet.
Ben biliyorum. Ben biliyorum demek insana günah olarak yeter.
Yetiyor ya. Yani.
Ben bilmiyorum. Onun için bizim böyle kadim geleneğe göre yetişmiş büyüklerimiz, şeyhlerimiz bize derlerdi ki evladım ölene kadar talebe kalmaya devam et. Öğreten değil, öğrenen olmaya çalış.
Bilmiyorum demeye devam et.
Bilmiyorum.
Evet.
Bunu öğren, ilim budur demişlerdi. Ne manaya geldi? Bu, şimdi yaşım 70, emekli bir akademisyenim. Daha bunu ben yeni anlıyorum.
Evet.
Understand me?
Evet.
Hadi.
Evet, Allah razı olsun hocam. İnşallah diğer dört husustan diğer üçüne de programın ikinci bölümde devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Efendim şimdi güzel bir ilahi dinleyeceğiz. Ardından hocamızla tekrar birlikte olacağız.
Oh,
Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocam, insanın işte şeytanın dört tane zaafından, yani insanın dört zaafından bahsetmiştiniz birinci bölümde. Yani şeytanın yaklaşabileceği dört zaaf. Birincisi bilgisizlik veya bilgiyi putlaştırmak. Diğer üçüne dilerseniz hem tevbe kavramı içerisinde devam ediyorduk. Dilerseniz bundan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Bir kere tövbe deyince günahın olduğu yerde tövbe vardır. Evet. Onun için günahı biz deşifre edemezsek tövbe kavramını da deşifre edemeyiz.
Önce günahı anlamak lazım. Ondan sonra tövbeyi anlamak gerekiyor.
O bütün mesele bu.
Evet. O işin içine şeytan.
Az önceki konuşmamızda insanın dört zaafı.
Dört zaafı.
Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 17 numaralı ayet-i kerimesinde önlerinden, arkalarından, sağlarından, solların o insanlara yaklaşacağım ve onları sapıttırarak sana giden doğru yolun tam ortasına oturacağım.
Evet.
Ve hepsini yoldan çıkaracağım. Ancak samimi, içten, ihlaslı bunlara dokunamayacağım diyor. Demek ki hani bir hadis-i şerif var ya, o beni çok çok düşündürür. Yani hangi işi yaparsan yap, ya şu sayfayı çevireceksin. Böyle sevgiyle çeviriyor. İhlasla önce sevgi vardır. Hmm. Sevgiyle yavaş seviyor.
Muhabbetle.
Böyle okşayarak sayfamız, sufilerin makam ve halleri ne güzel. Elimizi şöyle dokandık, şöyle sevdik, merhametimiz verdik. Ondan sonra eğilip kibar bir şekilde okumaya çalışıyoruz.
Evet.
Intelligent, elegance bir şekilde, nazik bir şekilde, kırmadan kitabı, dökmeden okumaya çalışıyoruz.
Yaptığı işi severek yapmak yani.
Böyle muhabbet. Gönüllü yapmak. Gönüllü İhlas yapmak. O.
İhlas.
Mesela odaya, şu odayı işte burada ses alınıyor değil mi? Burada iki tane diyelim mesela kapıcı var mesela.
Evet.
Müdür geldi dedi ki birisine, oğlum şurayı bir sil süpür dedi. Geldi adam şurayı şöyle bir süpürdü. Ondan sonra şu camı sildi, hoparlörü sildi, şu fişlerin olduğu yeri sildi ve gitti. Tamam.
Evet.
Öbür hafta öbür hademeye müdür diyor ki, bu hafta da sen temizle diyor. O da geliyor, önce bir kuru temizlik yapıyor, toz kalkmasın diye. Ondan sonra sulu temizlik yapıyor, ondan sonra kuruluyor. Ondan sonra duvarların alt tarafı, pencereleri, hoparlörleri temizliyor. Ondan sonra bütün duvarları siliyor. Ondan sonra tavanı da siliyor. Bir merdiven buluyor. Burada işte 36 tane spot ışık var bulunduğumuz şu stüdyoda. Veyahut da 26 tane var. Hepsini tek tek temizliyor. Efendim söyleyeyim, bütün detaylar, kapının üstündeki pervazlar, saatin üstündeki tozlar, kıyı, köşe, masanın altı, üstü, görünen, görünmeyen her tarafı temizliyor. Ondan sonra çok güzel fıs fıs bir gül kokusuyla kokulandırıyor. İçeri girdiğin zaman, oh be, burası bahar mevsimi mi diyorsunuz?
Evet.
Hangisini ihlaslı diyebilirsiniz?
İkincisi daha güzel tabii.
Ve ihlaslı olan kimse de aynı zamanda takvalıdır.
Takva da var. Ha.
Allah, inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en şerefi yüksek olanınız, bu şekilde ihlaslı ve takvalı olanız. İhlas varsa takva otomatikman vardır.
Evet.
Takva varsa ihlas otomatikman vardır. Ve en yakın Allah'a bunlardır. Şimdi müdür, bu iki odacıdan hangisini kendisine daha çok yakın hisseder?
İkincisine.
İkincisine.
Evet.
Çünkü yeri sil, duvarın alt taraflarını sil, görünür pislikleri al, git dedi. O görünmeyen yerleri de aldı. Tavanları bile temizledi. Yani maaşım benim bu kadar, fazla çalışmak da istemiyorum der. Atlatabilirdi. Atlatmıyor. İkincisinde. Gönüllü, severek
yapıyor. Gönüllülük var yani tabii. İkincisinde.
Şimdi burada tabii şeytan kandıramıyoruz ihlaslı olanları.
Evet.
Ne olursa olsun. Şimdi Afrika'ya gideceğiz. Orada konferans vereceğiz. Orada verdiğimiz konferanslarda işte gücümüzün yettiği kadarıyla bir şey anlatacağız.
İnşallah.
Bir katkımız olacak. İlim hayatına, marife vesaire neyse artık. Bir faydamız olacak. Şimdi sarılma var diyorlar. Sivrisinek var diyorlar. Gözümüz korkuyor.
Evet.
Oraya gittiğimiz zaman hayat şartları çok geri. Oranın yiyeceklerini yiyemiyorsunuz. içeceklerini içemiyorsunuz. Nehirde tuttuğun balıkları bile parazit var diye korkup yemiyoruz. Biliyorsunuz.
Evet.
Daha önce gittiğimiz evet. Nijer'de, diğer yerlerde gördük bunları. Tanzanya'da falan. Şimdi bak bir sürü yolculuk var. 7 saat yolculuk var. İşte havaalanı kargaşası var. 3-5 gün ayrı. Burada Ankara'nın sıcaklığı şu anda kaç derece? +1 derece, -1 derece şu anda. Gidiyoruz 35 dereceye. Ter içinde kalacağız. Ne olacak acaba? Orada köylere tangur tungur yolculuk yapacağız. Asfalt yok vesaire. Allah Allah. Şimdi bakın engeller çıkıyor. Evet. Bunların bu sürdüğümü gerekçelerin hepsi şeytandan.
Evet.
Şeytan tam gideceğimiz, yapacağımız hizmetin önüne oturuyor. Durmadan üretiyor. Durmadan şeytan kim? Şeytan bu işte.
Evet.
Düşüncemiz.
Evet. Kendi kendimize ürettiğimiz şey yani. Evet.
Üzerine çok durduk değil mi?
Evet.
Biraz daha açılıyor değil mi? O düşünceleri ev düşünce. İstediğin kadar uydur. Ben bir Allah ben önümde. Ben Allah'ımı biliyorum. Allah da beni biliyor. Selamünaleyküm yürüyorum. İsterse deseler ki uçak düşecek öleceksin. Yine gidiyorum diyeceksin.
Evet.
70 bin tane kahin gelse uçağınızın düştüğünü öldüğünüzü görüyorum. Parça parça olduğunuzu görüyorum. Allah için ben gidiyorum. Gideceğim. Diyeceksin.
Yoldan dönmek yok ya.
Yok bitti. İşte ihlas bu.
Evet.
Bu düşünceler şeytanın yolun ortasına oturmazsa.
Evet.
Ya işte şöyle sorma. Bir öğretim üyesi arkadaşım vardı. Yaşlıydı. Amerika'ya gidecek tek başına. Fakat tek başına Amerika'daki hızlı hayatı akademisyen olarak nasıl geleceğim, nasıl taksiye bineceğim. Yani yapamam, edemem diyor korktu. Önüne bir 3 aylık Amerika'da bir ihtisas, bir kütüphanede ihtisas yapacaktı, araştırma yapacaktı. Gidemedi.
Hmm.
Gidemedi. Evet. Şeytan tam ortaya oturdu, engel oldu. Gideceğim diyeceksin, bitti. Bismillah. Yanımda Allah var. Allah yanındaysa Allah bes, baki, heves.
Evet.
Yeter diyecektim.
Evet, dört zaafa devam ediyor.
Bu insan. Dört zaaf. Evet. Bak ilim putlaştırma veyahut da ilimsizlik.
Birincisi o.
Şeytan buralardan giriyor. İkincisi ve dikkat edin. Bu dört zaafımıza göre bütün ilimlerin genel tasnifini klasifik etmiş İbn Arabi. Buna göre tasnif ediyor.
Evet.
Buna göre tasnif ediyorum ki ilimleri bu dört insan zaafına göre ey insanlar bu dört zaaf noktanızı bu dört klasifik etmiş olduğumuz ilimlere göre o boşluklarınızı doldurun. Uyanık olun diye öyle tasnif yaptığını söylüyor.
Evet.
Fütuhat-ı Mekkiye'de. Bak ilginç, o da ilginç. Ve çok orijinal. Muhyiddin Arabi Hazretleri çok orijinal. Efendim söyleyeyim. Başka insan kendisine verilen kudret, güç.
Kudret.
Güç zehirlenmesi diye bir kavram var mı vahidçi?
Var, evet.
Var. İşte güç sizdeyse şayet o gücü kötüye kullanarak ve kibirlenerek bu şekilde güç zehirlenmesi bir insan yaşayabilir mi? Yaşayabilir.
Firavunlaşabiliyor insan yani.
Firavun ne demişti? Ene rabbukumul ala. Rabbiniz benim. Tecrimin tahti. Nil nehri ayaklarımın altında akıyor demişti.
Evet.
Ben Allah oldum demişti.
Güç zehirlenmesi işte bu.
Güç zehirlenmesi bu. Ne oldum delisi.
Evet.
Ki o şekilde yukarılara çok çıkan megalomanyalar o mertebeden aşağı. Bugün iktidar böyle, yarın böyle oldu. Ne olacak? Geçen hükümette yukarıdaydın, şimdi yeni hükümette aşağıda kaldın. Psikolojik çok sarsıntılar geçiriyor bu tip insanlar.
Evet, maalesef.
Tedavisi mümkün olmayan hasarlar ve psikopatolojik travmalar yaşıyorlar. Çünkü en yukarılarda, zirvelerde böyle bakıyorsun genel müdür olmuş, müdür olmuş, böyle yüksek memuriyetler oluyor vesaire. Vali oluyor, hakim oluyor, bir şeyler oluyor. Yarın bir gün Allah göstermesin düşüyor aşağı.
Evet.
İşte o boşluğu dolduramıyor. O boşluk işte meydana gelmemesi gereken boşluk kendisi o derece o kadar yükseldi. Yükseldiği kadar aşağı düşüyor. Hmm. Ya bir metreden düşersin bir şey olmaz. 2 metreden, 3 metreden bir şey olmaz. Ama 5 metreden düşersen sakat kalırsın. 10 metreden felç olursun.
Evet.
20 metreden düşer ölürsün. yukarılardan düşerim. Kurtuluş şansın yoktur. Onun için sakatlanmayacak yükseklerde dolaşmak
fazla
lazım.
Yükselmemek fazla iyi yani.
Yükselmemek. Evet. Ayağımız yere basacak.
Ayak yere basacak.
Yani ayak yerde mütevazi, ayak toprakla temas halinde olacak. Ey toprak, senin elementlerinle bu beden meydana geldi. Öleceğim, benim vücudumun elementleri yine senin elementlerine karışacak bilinciyle yaşamak lazım.
Evet.
Toprağı hakir görmeyeceğiz. Toprak adam, mütevazi adam. Toprak üzerine atılan her tohumu yetiştirir, büyütür. O zaman toprak gibi ol ki insanlar etrafına toplansın, gelişsin, yetişsin ve büyüsün.
Toprak gibi olmak lazım.
Toprak gibi.
Mütevazı olmak lazım.
Kaya gibi sert olursan ne üzerinde su durur, ne tohum durur, ne yeşillik olur,
ne bitki yetişir,
hiçbir
bitki
şey olur, yetişmez. Ne de bitki yetişir, hiçbir şey yetişmez. Onun için oğlum diyor, toprak gibi mütevazi ol, yumuşak ol. Toprağa hep kötü şeyler atılır, çöplükler atılır. Değil mi?
Evet.
Ama topraktan daima gül çıkar.
Gül çıkar, evet.
İşte olgun insan da bu olmuş oluyor. Gelenlere sabrediyor. Gelenlere sabrediyor. Dikenlere sabrediyor. Dikenlere sabrediyor. Sabır değil, gülüyor.
Gülüyor.
Allah'a zaman sonra idama giderken taş atanlara, diken atanlara hep tebessüm ediyordu. Gülüyordu.
Evet.
Bir tek Şibli geldi, gül attı. Ve onun attığını görünce ağlamaya başladı. Diken atın, diken atın diyordu. Uktuluni, uktuluni. Siz beni öldürün, beni öldürün. Çünkü siz dininizde şey sahibisiniz, tutucusunuz. Dine sıkı bağlısınız.
Evet.
O bağlılık nedeniyle öldürün beni diyor. Yani dininize bağlılıkta sadakat sahibisiniz. Nihayet o dine sadakatle bağlı olmak, Allah'a bağlı olmak anlamına geliyor.
Evet.
O zaman Allah adına beni öldürün, öldürün diyor. Biri fikirlerinden dolayı Allah adına öldürmeyi aşık, karşıdakiler de dinde bağnazlık adına öldürmeye aşık. İkisine öldüren de ölen de ikisi de Allah'a aşık.
Evet.
Onu biliyor. Uktulini, aslikai. Siz benim arkadaşlarımsınız. Öldürün beni, öldürün beni. İfadesini kullanıyor. İşte bu güç, işte Karun, zenginlik vardı.
İkinci zaafımız güç. Kudret yani. Evet.
İşte. Parayla evet. Güç elde etmek, makam mevkiyle güç elde etmek, efendim söyleyeyim statü ile, ondan sonra parayla zenginlerimiz, ticaret erbabı bilmem ne vesaire.
Evet.
Bakıyorsunuz bazı devlet dairelerinde görüyorum. İsim vermek olmaz da yani görüyoruz. Bakıyorsunuz üst seviye bürokratlar böyle bir oda var. Özel bir şeyler yiyorlar oluyor. Bir alt seviyede olanlar farklı bir menü uygulanıyor. En alt memurlar da farklı bir şeyler yiyorlar.
Kast sistemi var gibi yani.
Kast sistemi var gibi oluyor.
Evet, evet maalesef.
Bunları da duyuyoruz falan. Evet. Burada doğru olan nedir? O müessesenin başında olan baş kim? Bir tane yemekhane olacak. Başka yemekhane olmayacak. Genel müdür de herkes gibi sıraya girecek.
Evet.
Efendim vakti var da harcayacak zamanı yok da. Hayır. Orada insanlara örnek olacak. Onu gören insanlar o müdürün kafasındaki ideolojiye hayran kalacak. Bizimle sıraya girdi. 15 dakika yemek almak için bekledi.
Bekledim.
Ve geldi benim gibi basit bir adamın yanına oturdu. En zirve en altla buluşmadıkça
çalışan o zaman daha gönüllü çalışır yani istekli çalışır.
Ve düzen daha düzen olur.
Daha düzen olur yani.
Gören hayran kalır. Yapacağını iyi yapar ve daha işine sıkı ve sadaketle bağlanır. Fabrikanın genel müdürü sabahleyin işçileri gereken önde bir sürü Almanya'da şey vardı. Köln'de fabrika vardı. Sandalye fabrikası. Sandalyenin yaslanacak kısmı var ya.
Evet.
Ağırlığı 1 kilo, 2 kilo. Hadi 3 kilo de. Müdür önden aldı bir tanesini, ikinci kata bıraktı. Arkadan gelen işçiler kendilerine emir edilmediği halde.
Hmm.
Baktı koskoca genel müdür hamallık yapıyor. Ters yedi 2 kiloluk bir tane şeyin kol çatı, oturduğu sandalyenin. 1000 tane içi girdi, hepsi onları taşıdı. Orada 1000 tane kol çat vardı.
Evet.
Bak ve oradan para kazanıyor. Çünkü onu yapacak bir içi akşama kadar zor bitirirdi onu.
Tabii. Emretmediği halde yapılmış ya, oldu.
Evet. İşte haliyle örnek olmak dediğimiz.
Evet.
Üst, yukarıyla, aşağıyla bile. Hazreti Ömer biliyorsunuz. Bizans elçisi bakıyor. Mevlana Mesnevisinde anlatıyor bunu. Ey Ömer diyor, adaletli oldun, şimdi ağacın gölgesi altında uzandın, rahat rahat öğlen uykusunu uyuyorsun. Bizim Bizans sarayındaki padişahlar böyle rahat uyuyamaz. Her an öldürüleceğim. Entrika, komplo, zehirlenme, suikast. Bu korkuyla. Adaletli değil çünkü.
Evet.
Bir başkomutan geliyor, işte geliyor. Bizim hamdolsun ordu komutanlarımız. Arada bir doğuya, Güneydoğu'ya giderler. Oraya sıradan askerlerin arasında otururlar. Subayların arasında değil. Erle yan yana. Tabildot yemeğe kalkar. Evet. Askerler bunu çok güzel yapıyor.
Evet, Allah razı olsun.
Bizim askerimizin arka planındaki itici güç işte buradan geliyor. En yukarıda Genelkurmay Başkanı Güneydoğu'ya, hududa gidiyor. En tehlikeli yere. Tehlikeli yer orası.
Evet.
Oturuyor. Bu gecenin bir akşamleyin yemek. Bakmışsın kim gelmiş? Genelkurmay Başkanı. Nerede? Suriye kıyısında bir karakolumuz. Bakıyor basit işte 200 kişilik bir karakol. 150 kişilik. Oraya Genelkurmay Başkanı bir erin yanına oturuyor. Er sağındaki Adıyamanlı, solundaki Edirne'li, karşısındaki Ankaralı, öbür taraftaki Samsunlu hep beraber nasılsın, iyi misin yiyorlar. O gelenek hala devam ediyor ve bu gelenek devam ettiği müddetçe Türk ordusunu dünyada hiçbir ordu yenemeyecektir.
İnşallah.
Bak dikkat, bunu çok önemli bu.
Evet.
En yukarı. Ben en yukarıdayım. Kral yemekler, özel odalar, orta seviye falan. En alt seviye şu. Bunu, bu olduğu zaman kalpler ayrılıyor.
Evet.
Kalpler ayrılınca da işte toplumsal problemler buradan başlıyor. İşte İsveç çok güzel bir memleket. Hoşuma gider. Olof Palme iş yerine devletin başkanı olarak, başbakan olarak, başkan değil de işte başbakandı.
Başbakan.
Bisikletle gider gelirdi. Tabii. Yakında evi, düz ayak, bisikletiyle. Arabası yok, bir şeysi yok, koruması da yok. Ama kötü oldu tabii. Öldürdüler Olof Palme'yi.
Evet, maalesef.
O da bir sıkıntı, o da ayrı bir şey tabii. Biz bu kadarını konuşuyoruz. Güvenlik fazla yok. İdealize evet, ettik. Tamam. Bir de hayatın realitesi var. O da ayrı bir şey.
Tabii. Gerçeklerden de
kaçınmak lazım. Onun için lazım. Halk adamı olmak dediğimiz. Öğrencinin öğretmen seviyesini, öğretmenin öğrenci seviyesini mesela. Öğrenci sen konuş, seni dinleyeyim demesi. Hep ben konuşuyorum, sen dinle.
Mütevazi olmak. Evet.
Mütevazi. Doğru olduğunda doğrusun diyebilmek. Bunları hep yakalayabilmek lazım.
Yani güç zehirlenmesinden böyle güç kurtulmuş oluyoruz.
Güç zehirlenmesi bu şekilde... Bu irade,
kudret,
irade ve hayat var.
Evet.
Bunu da bundan sonraki derslerde inceliyor. Çünkü anlatılması lazım. Şeytan bu yönlerden insana yaklaşıyor. Yani, megalomanya öğretiyor. Allah muhafaza.
Yani, üçüncü zaafımız irade, dördüncü zaafımız da hayat alakalı. İnşallah bunu da bir sonraki programda devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.